Ayrım 20.
Asıl filmle bir ilgisinin bulunmadığını, çünkü anlaşmaya aykırı olduğunu, bu bölümün çıkarılması gerektiğini söylüyorum. Babam özellikle bu bölümü istediğini, bunun filmin en ilginç bölümü olacağını belirterek çekimi sürdürüyor. Dehşet içerisinde kameramanın sesini duyuyorum ve bir kez daha durmasını, filmin bu bölümünü çıkarmasını istiyorum. Ama babam hiç istifini bozmayarak film çekmeyi sürdürüyor ve hayır diyor. Giderek heyecanlanıyorum, bağırarak düşünmek için bir saniye daha zamanının olduğunu, şantajdan korkmadığımı, kimse bana yardım etmese bile kendi başımın çaresine bakabileceğimi söylüyorum. Babam yine tepki göstermediğinden ve bir saniyede geçmiş olduğundan geminin bacalarına ve güvertenin dört bir yanına dağılmış olan aygıtlara bakıyorum. Yürürken kablolara ayağım takılıyor, arıyorum. Arıyorum, babamı nasıl engelleyebileceğimi düşünüyorum, kendimi içeri kapatamayayım diye kapısı kaldırılmış olan gardıroba kaçıyorum. Babam gülüyor ama o anda manikür için küçük bir kap içerisinde aynanın önüne konmuş olan sabunlu suyu görüyorum. Düşünce aklıma bir anda geliyor. Kabı alıp içindeki sabunlu suyu aygıtların üstüne ve geminin borularının içine boşaltıyorum. Her yerden buharlar yükselmeye başlıyor. Babam donmuş gibi duruyor. Ona kendisini uyarmış olduğumu, artık benimle istediği gibi oynayamayacağını, artık değiştiğimi ve bu andan başlayarak anlaşmaya aykırı davranan herkesin yaptığının karşılığını vereceğimi söylüyorum. Gemiden yükselen buharlar giderek yoğunlaşıyor, film çalışmaları bozulmuş, çalışmalar hemencecik durduruluyor, herkes ürkek ve bir şeyler tartışarak bir araya toplanıyor. Ama yönetmenden zaten hoşlanmadıklarını, bu filmin yapılamayışına sevindiklerini söylüyorlar. İp merdivenlerden inerek gemiden ayrılıyoruz. Küçük kurtarma botlarının içinde denizde sallanıp duruyoruz ve büyük bir gemiye getiriliyoruz. Ben büyük gemide bir sıranın üstünde bitkin oturmuş, küçük gemi için yapılan kurtarma çalışmalarını izlerken yüzen insan gövdeleri geliyor. Gerçi bu gövdeler canlı ama yanık yaraları var. Sıkışmak zorundayız çünkü hepsinin bu gemiye alınması gerekiyor. Batmakta olan gemimizin uzağında yine babama ait olan ve içi yolcu dolu ikinci bir gemide de patlama olmuş. Orada çok sayıda yaralı varmış. Küçük sabunlu su kabımın öteki gemideki patlamaya da yol açmış olabileceği gibi aslında temelsiz bir korku beliriyor içimde. Karaya çıktığımızda hakkımda cinayetten ötürü dava açılabileceğini bile düşünmeye başlıyorum. Bize doğru sürüklenen insan gövdelerinin sayısı çoğalıyor, çıkarılanların arasında ölmüş olanlar da var. Daha sonra öteki geminin çok farklı nedenlerden ötürü batmış olduğunu öğreniyorum ve rahatlıyorum. Benim o olayla hiçbir ilgim yok, babamın ihmali yüzünden olmuş. Babam beni Viyana'dan uzaklaştırmak, başka bir ülkeye götürmek istiyor. Beni iyilikle razı etmeye çalışıyor. Buradan ayrılmam gerektiğini, erkek arkadaşlarımın beni olumsuz etkilediklerini söylüyor. Ama ben aslında babamın tanık istemediğini anlıyorum. Herhangi biriyle konuşma fırsatını bulmamı ve olayın meydana çıkmasını istemiyor. Meydana çıkabilir çünkü. Artık kendimi savunmuyorum. Yalnızca eve mektup yazabilir miyim diye soruyorum. Babam bunun ileride düşünüleceğini, şimdilik bunun benim için elverişli bir şey olmadığını söylüyor. Yabancı bir ülkeye geldik, sokağa çıkma iznim bile var ama kimseyi tanımıyorum ve konuşulan dili anlamıyorum. Çok yükseklerde oturuyoruz, başım dönüyor, hiçbir bina bu denli yüksek olamaz. Şimdiye değin hiç bu denli yüksekte oturmamıştım ve ihtiyaten bütün gün yatakta yatıyorum. Aynı zamanda hem tutsağım hem de değilim. Babam yanıma çok ender geliyor. Çoğu zamansa yüzü bağlı bir kadın gönderiyor, kadının yalnızca gözlerini görebiliyorum. Kadın bir şeyler biliyor. Bana yemek ve çay getiriyor, kısa süre sonra daha ilk adımda çevremdeki her şey döndüğünden artık hiç ayağa kalkamaz oluyorum. Aklıma başka olaylar geliyor. Demek ki ayağa kalkmak zorundayım. Çünkü ya yemek ya da çay zehirli olmalı. Banyoya kadar gidebiliyorum ve yemekle çayı tuvalete boşaltıyorum. Yaptığımı ne kadın ne de babam fark ediyor. beni zehirlemekteler. Korkunç bir şey bu. Bir mektup yazmalıyım. Bir sürü mektubu başlangıç yapıyorum. Bunları çantamda, çekmecede, yastığımın altında saklıyorum. Ama yazmak ve bir mektubu olsun evin dışına çıkarabilmek zorundayım. Yerimden sıçrıyorum ve tükenmezi elimden düşürüyorum. Çünkü babam kapıda duruyor. Durumu çoktan anlamış. Tüm mektupları arıyor, birini kağıt sepetinden çıkarıp bağırıyor. Aç ağzını! Bu da ne demek oluyor? Ağzını aç diyorum sana. Saatlerce bağırıyor ve bir türlü susmak bilmiyor. Benim konuşmama fırsat vermiyor. Giderek daha yüksek sesle ağlıyorum. Ağladığımda daha çok bağırıyor. Hiçbir şey yemediğimi, yemeği döktüğümü, durumu anlamış olduğumu ona söyleyemem. Yastığın altındaki buruşuk mektubu da ona veriyorum ve hıçkırıyorum. Ağzını aç. Babama gözlerimle sesleniyorum. Evimi özledim. Eve gitmek istiyorum. Babam alaylı bir yanıt veriyor. Evini özledin, öyle mi? Bu mu senin özlemen? Şu mektuplara bak. Ama o değerli arkadaşlarına yazmış olduğun mektuplar yerine varmayacak. Zayıfladım. Bir deri bir kemik kaldım ve ayakta duramıyorum. Ama sonra yine de başarıyorum. Gece yarısı bavulumu ses çıkartmaksızın çatıdan indiriyorum. Babam derin bir uykuda horladığını duyuyorum. Horluyor ve hırıldıyor. Bulunduğumuz yüksekliğe karşın eğilip aşağı baktım. Caddenin karşı tarafında Malina'nın otomobili duruyor. Hiç mektup almamış olan Malina olayı anlamış olmalı. Bana otomobilini yollamış. En önemli şeyleri bavula koyuyorum ama ancak elimin altında olanları alıyorum. Bu işi sessiz ve çok çabuk yapmam gerek. Bu gece olmalı, yoksa bir daha asla başaramam. Bavullarla birlikte yalpalayarak caddeye iniyorum. Birkaç adımda bir bavulları yere koyup yeniden soluk alana ve bavulları taşıyabilecek hale gelene değin beklemek zorunda kalıyorum. Sonunda otomobilin içindeyim. Bavulları arka koltuklara yerleştirdim. Kontak anahtarı yerinde duruyor. Hareket ediyorum. Zikzaklar çizerek gecenin ortasında boş caddeden aşağı iniyorum. Viyana'ya çıkan yolun nerede olması gerektiğini aşağı yukarı biliyorum. Hangi yönde olduğunu biliyorum. Ama arabayı kullanamıyorum ve duruyorum. Olmuyor. Hiç olmazsa bir postaneye kadar gidebilmem, beni almaya gelmesi için Malina'ya hemen telgraf çekmem gerek. Ama olmuyor. Dönmek zorundayım. Ortalık aydınlanmaya başladı. Otomobili artık denetimimde tutamıyorum. Araba daha önce bulunduğu yere kayıyor. Orada ters duruyor. Bir kez daha gaza basmak, arabayı duvara, kendimi ölüme sürmek istiyorum. Çünkü Malina gelmiyor. Gündüz oluyor. Ben direksiyonun üstünde yatıyorum. Biri saçlarımdan çekiyor, çeken babam. Yüzündeki bez kaymış olan kadın beni arabadan çıkarıp eve getiriyor. Yüzünü gördüm. O hemen bezi yine örterken ağlamaya başlıyorum. Çünkü onu tanıdım. İkisi birlikte beni öldürecekler. Babam beni yüksek bir binaya götürdü. Yukarıda bir de bahçe var. Babam vakit geçireyim diye bahçeye çiçekler ve küçük ağaçlar diktirtiyor bana. Yetiştirdiğim çok sayıdaki Noel ağacı üzerine şakalar yapıyor. Bu ağaçlar benim çocukluğumdaki Noel'lerden kalma. Ama babam şaka yaptığı sürece her şey iyi. Gümüş rengi küreler var, menekşe ve sarı renkli çiçekler açıyor. Ne var ki bunlar hakiki çiçekler değil. Seramik saksılara da bir şeyler dikiyorum. Tohumlar yerleştiriyorum. Hep istenmeyen renklerde çiçekler göveriyor. Bundan memnun değilim. Ve babam konuşuyor. Kendini bir prenses sanıyorsun galiba. Öyle mi? Bu geçecek. Böyle sanmaktan vazgeçirileceksin ve bunların da diktiklerimi gösteriyor. Pek yakında sonu gelecek. Bütün bu yeşillikler aslında ne kadar aldatıcı bir zaman geçirme yolu. Elimde bahçe hortumunu tutuyorum. Beni aşağılaması son bulsun diye suyu olduğu gibi yüzüne püskürtebilirim. Çünkü bana bu bahçeyi tahsis eden kendisi. Ama hortumu elimden bırakıyorum. Ellerimle yüzümü kapatıyorum. Söylesin bana ne yapmam gerektiğini. Su yerde akıp gidiyor. Bitkileri artık sulamak istemiyorum. Musluğu kapatıyorum ve eve giriyorum. Babamın konukları gelmiş, bir sürü tabağı ve içinde bardakların bulunduğu tepsileri oraya buraya taşımak için, sonra oturup konuşulanları dinlemek için kendimi zorlamam gerekiyor. Ne konuda konuştuklarını bile bilmiyorum. Yanıt vermem de gerekiyor ama bir yanıt aradığımda bakışlar dikkatle bana yöneliyor, kekelemeye başlıyorum, hiçbir şeyi doğru dürüst yapamaz oluyorum. Babam gülümsüyor ve herkese nazik davranıyor. Benim de omzuma vurduktan sonra konuşuyor. Size burada yalnızca bahçede çalışmasına izin verildiği masalını uyduracak. Oysa bakın bu çok çalışan bahçıvana bir kez. Ellerini göster, çocuğum o beyaz ve güzel patilerini göster. Herkes gülüyor, ben de güçlükle gülüyorum. En çok gülen babam oluyor. Çok içiyor, konuklar gittikten sonra daha da içiyor. Ona yine ellerimi göstermek zorunda kalıyorum. Ellerimi döndürüyor, burkuyor ve ayağa fırlıyorum. Ayağa kalkarken sarhoşluktan sendelendiğinden elinden kurtulabiliyorum. Dışarı fırlıyorum ve arkamdan kapıyı kapatmak, bahçede saklanmak istiyorum. Ama babam arkamdan geliyor ve gözleri çok korkunç. Yüzü öfkeden kızıl kahverengi bir renk almış. Beni bir parmaklığa doğru kovalıyor. Birbirimizle didişiyoruz. Beni parmaklığın üzerinden atmak istiyor. İkimiz de kayıyoruz ve ben kendimi öteki tarafa atıyorum. Duvara kadar gitmek, yandaki dama atlamak ya da dönüp yine eve girmek zorundayım. Aklımı yitirmeye başlıyorum. Nasıl kaçabileceğimi bilmiyorum. Ve parmaklıktan belki kendisi de korkan babam artık benimle birlikte parmaklığın yanına gelmek istemiyor. Bir çiçek saksısını kaldırıyor, bana doğru fırlatıyor, saksı arkamdaki duvara çarpıp kırılıyor, babam bir saksı daha alıyor, yüzüme toprak çarpıyor, bir çatırtı ve şangırtı duyuluyor, gözlerim toprakla dolmuş. Benim babam böyle olamaz, benim babam böyle olmamalı. Neyse ki şansıma kapı çalınıyor, demek biri uyarılmış, kapı yine çalıyor ya da konuklardan biri geri döndü, biri geliyor diye fısıldıyorum. Kes artık. Babam kötücül bir alayla karşılık veriyor. Evet biri geliyor. Senin için. Evet tabii ki senin için geliyor ama sen burada kalacaksın anlıyor musun? Kapı hala çaldığından, bu çalışın kurtuluş olması gerektiğinden, toprağa bulanmış yüzümle hiçbir şey göremediğimden ve kapıyı bulmaya çalıştığımdan babam insanlar beni kurtaracak yerde kaçıp gitsinler diye bulduğu çiçek saksılarını parmaklığın üzerinden fırlatmaya başlıyor. Ama ben buna karşın kaçmış olmalıyım. Çünkü ansızın caddede binanın giriş kapısında duruyorum. Önümde karanlığın içerisinde Malina var. Fısıldıyorum, beni henüz anlamıyor. Soluk soluğa, şimdi gelme, bugün gelme diyorum ve şimdiye değin hiç böyle bembeyaz ve şaşkın görmediğim Malina şaşkınlıkla soruyor. Ne oldu, bir şey mi oldu? Lütfen git, onu yatıştırmak zorundayım diye fısıldıyorum. Polisin canavar düdüklerini duyuyorum. Polisler bir devriye arabasından fırladılar bile. Büyük bir korku içerisinde konuşuyorum. Yardım et bana. Bunlardan kurtulmalıyız, kurtulmalıyız. Malina polislerle konuşuyor ve burada bir şenlik ve aşırı neşe olduğunu, aşırı neşe ve aşırı keyif olduğunu söylüyor. Beni karanlık bir köşeye itmiş. Polis gerçekten de gidiyor. Malina yanıma dönüyor, söylediğini bana mutlaka kabul ettirmek istercesine konuşuyor. Anladım, bunu o yukarıdan attı. Neredeyse bana isabet ettirecekti. Şimdi ya benimle gelirsin ya da birbirimizi bir daha asla görmeyiz. Bu son bulmalı artık. Ama diyorum fısıldayarak, seninle gelemem. Bırak bir kez olsun deneyeyim, onu yatıştırmak istiyorum. Bunu sen zil çaldığın için yaptı. Hemen geri dönmek zorundayım. Lütfen kapıyı çalma artık. Anla beni, birbirimizi yine göreceğiz diyor Malina. Ama bu iş son bulmadan değil, çünkü beni öldürmek istedi. Kısık sesle itiraz ediyorum. Hayır, hayır, onun benden başka kimsesi yok. Ağlamaya başlıyorum, çünkü Malina gitti. Ne yapmam gerektiğini artık bilemiyorum. İzleri silmem gerek, caddedeki kırıkları topluyorum. Çiçekleri ve toprakları ellerimle soluğuna itiyorum. Bu gece Malina'yı yitirdim. Ve Malina bu gece ölümden kıl payı kurtuldu. İkimiz de Malina ve ben, ama içimdeki benden ve Malina'ya olan aşkımdan daha güçlü, inkar etmeyi sürdüreceğim. Evde ışık yanıyor, babam o korkunç dağınıklığın ortasında yerde uyuyakalmış, her şey kırılmış, berbat olmuş, babamın yanına o korkunç dağınıklığın içine uzanıyorum. Çünkü benim yerim burası. Sönmüş, hüzünlü ve yaşlı, uyumakta olan babamın yanı. ve ona bakmak bana tiksinti vermesine karşın bunu yapmak zorundayım. Daha hangi tehlikenin yüzünde yazılı olduğunu bilmek zorundayım. Kötülüğün nereden geldiğini bilmek zorundayım ve korkuyorum. Ama her zamankinden başka türlü korkuyorum. Çünkü kötülük, tanımadığım bir yüzde yazılı, sürünerek kendisine doğru gittiğim adam, ellerine toprak yapışmış olan yabancı bir adam. Nasıl geldim ben buraya? Onun gücüne nasıl boyun eğdim? Kimin gücüne boyun eğdim? Bitkinliğim içerisinde bir kuşku doğuyor kafamda ama kuşku çok büyük. Kuşkuyu hemen bastırıyorum. Asla yabancı bir adam söz konusu olmamalı. Boşuna olmuş olmamalı. Bir hile olmamalı. Bu kuşku doğru olamaz, olmamalı. Malina bir şişe maden suyu açıyor ve bana aynı zamanda içinde bir yudum viski bulunan büyük bir kadeh uzatıyor ve bunu içmemde diretiyor. Gece yarısı viski içmekten hoşlanmam fakat Malina bu denli kaygılı göründüğünü, parmaklarını bileğime bastırmış olduğu için iyi olmadığımı varsayıyorum. Malina nabzımı arıyor, sayıyor ve memnun görünmüyor. Malina, hala bana söyleyecek bir şeyin yok mu? Ben. Bir şeyler görmeye başlıyorum. Bunda bir mantık da görmeye başlıyorum. Ama ayrıntılar bakımından hiçbir şey anlamıyorum. Doğru olan birkaç şey var. Örneğin seni beklemiş olduğum. Bir defasında seni alıkoymak için bir merdiven aşağı inmiş olduğum gibi. Şu polislerle olanlar da hemen hemen doğru. Ancak onlara gitmelerini, çünkü bir yanlış anlama olduğunu söyleyen sen değildin. Onlara bunları ben söyledim. Onları gönderen ben oldum. Öyle değil mi? Korku düşte daha büyüktü. Sen polis çağırır mıydın hiç? Ben yapamam böyle bir şey. Ayrıca çağıran da ben değildim zaten. Komşular çağırdılar. Ben izleri sildim. Yanlış ifade verdim. Yapılması gereken de buydu, öyle değil mi? Malina, onu neden korudun? Ben. Bir şenliğin olduğunu, hareketli, alışılagelmiş bir şenliğin kutlanmakta olduğunu söyledim. Alexander Flazer ile genç Bardos aşağıda duruyordu. Birbirlerinden ayrılmak üzereydiler tam o sırada. Alexander'a neredeyse bir cisim isabet edecekti. Ne olduğunu sana söylemeyeceğim ama birini öldürebilecek büyüklükteydi. Aşağıya şişeler atıldı. Atılanlar tabii ki çiçek saksıları değildi. Yanlışlıkla olduğunu söyledim. Böyle şeyler olabilir. Evet, itiraf etmek gerekir ki sık sık olmaz. Bütün ailelerde ya da her gün olmaz ama bir şenlikte olabilir. Öyle bir zamanda insanların ne keyifli olabileceklerini düşünsene bir kez. Malina, ben insanlardan söz etmiyorum. Bunu biliyorsun ve sorduğum insanların keyifleri de değil. Ben, ayrıca insan gerçekten olabilirdi diye düşündüğünde korkmuyor. Bu çok farklı. Korku daha sonra geliyor. Bir başka kılık da bu gece geliyor. Ah evet, senin öğrenmek istediğin başka bir şeydi. Ertesi gün Alexander'a gittim. Aslında o cisim hemen hiç tanımadığım genç Bardos'a da isabet edebilirdi ama o 100 metre uzaktaydı. Alexander'a çok büyük ölçüde, belli ölçüde, bir ölçüde üzgün olduğumu söyledim. Söyleyecek hiçbir şey bulamadığımı söyledim ama çok konuştum. Çünkü Alexander olayı kendi yönünden düşünmüştü ve bir ihbarda bulunacağını hissediyordum. Gel gelelim, olmamalıydı böyle bir şey. Anlasana. Ayrıca caddeyi boş sandıklarını söyledim. Bardos'un o gece geç saatte aşağıda durduğunu kim düşünebilirdi ki? Ve belki görmüşlerdi onu. Dahası kesinlikle görmüşlerdi ama bunu yalnız ben biliyordum. Bu nedenle zor zamanlardan söz etmeye başladım ama Alexander'ın yüzünden böyle olayları zor zamanlar yüzünden hoş göremeyeceği anlaşılıyordu. Bu nedenle zor zamanlara ek olarak bir de ağır hastalık uydurdum. Böyle bir sürü yalan sıraladım. Zaten amacım inandırıcı olmak değil, o anda olabilecek en kötü sonucu önlemekti Malina. Neden yaptım bunu? Ben. Bilmiyorum, yaptım işte, o sıralarda böyle yapmayı doğru bulmuştum. Ama insan sonradan hiçbir şey bilmez oluyor. Nedeni bile bilmiyor çünkü her neden geçerliliğini yitiriyor. Malina, ifade verseydin ne söyleyecektin? Ben, hiçbir şey. Olsa olsa söylemeyi becerebildiğim tek sözcükle, ama artık bu sözcüğün ne anlama geldiğini bilmiyordum, bütün soruları felce uğratırdım. Malina'ya parmaklarımla sağır ve dilsizlerin dilinde bir işaret yapıyorum. Böylece çok iyi kurtarmaz mıydım yakamı? ya da yakınıyım diye iddia ederdim. Senin için gülmek kolay tabii ki. Çünkü sana bir şey olmadı, binanın kapısında duran sen değildin. Malina, ben gülüyor muyum? Sen gülüyorsun. Aslında uyumalısın. Gerçeği sakladığın sürece seninle konuşmak anlamsız. Ben, polise para verdim. Gerçi hepsi rüşvet almıyor ama bunlar alanlardandı. Gerçekten. Karakola ya da yatağına dönebildiği için hepsi memnun oldu. Malina, bu hikayelerden bana ne? Sen düş görüyorsun. Ben, düş görüyorum evet ama sana temin ederim ki anlamaya başlıyorum. O sıralarda okuduğum her şeyi çarpıtarak okumaya da başlamıştım. Örneğin bir yerde yaz kıyafetleri yazılı olduğunda ben bunu yaz cinayetleri diye okudum. Bu örneklerden yalnızca biri. Sana daha 100 tane sayabilirim. İnanıyor musun bu söylediğime? Malina, elbette ama ben senin hala inanmak istemediğin bazı başka şeylere de inanıyorum. Ben, örneğin ne gibi? Malina, yarın nöbetim olduğunu unutuyorsun. Lütfen zamanında kalk. Ölesiye yorgunum ve kahvaltıdaki yumurta bir kez olsun aşırı yumuşak ya da aşırı sert olmazsa sana müteşekkir kalırım. İyi geceler. Yeni kış cinayetleri geldi. Şimdiden en önemli cinayet evlerinde gösterilmekte. Babam kentin bir numaralı modacısı. Karşı koyuyorum ama yeni gelinlik modellerini tanıtmam isteniyor. Bu yıl zaten yalnızca beyaz ve ancak çok az sayıda siyah cinayet var. Beyazlar buz sarayında 50 derece soğukta, orada insanları canlı canlı izleyicilerin önünde ve izleyiciler için evlendiriyorlar. Buzdan duvaklar ve buzdan çiçeklerle. Evlenecek çiftlerin çıplak olmaları şart. Buz Sarayı, eski Buz Pateni Derneği'nin bulunduğu, yazları da güreşlerin yapıldığı yerde ama babam orayı bütünüyle kiraladı. Ben genç Bardos'la evleneceğim. Bir orkestrada ayarlandı. O soğukta çalmaktan orkestrada ölesiye korkuyor ama babam dulları sigorta ettiriyor. Dullar şimdilik orkestradaki müzisyenlerin karıları. Babam Rusya'dan döndü. Bu yolculuk ona yaramamış. Hermitage ziyaret etmemiş, işkence yöntemlerini incelemiş. Churchill Maleniye'de beraberlerinde getirmiş. Bardos'la birlikte buza çıkmak, zarif ve sanat eseri gibi yapılmış olan buzdan bir pavyona girmek zorundayım. Bizi bütün Viyana ve bütün dünya alkışlayacak. Çünkü gösteri uydular aracılığıyla verilecek. Bu gösteri Amerikalıların veya Rusların ya da hepsinin birden Ay'a gittikleri gün olacak. Babam için önem taşıyan tek nokta Viyana'daki buz gösterisinin ayı ve süper güçleri bütün dünyaya unutturması. Babam içi kürk kaplı bir atlı arabayla birinci ve üçüncü bölgelerden dört nala geçiyor. Gösteri başlamazdan önce yanındaki genç çarıçı ile birlikte herkesin bir kez daha onlara hayretle bakmasını sağlıyor.